أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu borca dayalı ekonomik sistem, kölelik sistemi. Borca dayalı sistem gerçekten insanları köle yapan bir sistemdir. Bunun ayrıntılarını göreceğiz. Ama ondan önce Arap dilinde bir borcun karşılığı, borca deyin denir. Bir de din vardır. Din ve deyin aynı kökten türemiş iki kelimedir. Din kişinin Allah'a olan borcuna karşılık yapması gereken kulluk göreviyle alakalıdır. Niye Allah'a olan borcumuz? Çünkü biz yokken yaratan, yaşatan, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan, her şeyimizi veren ve bizi imtihan için yaratmış olan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla onun bizden istediği görevleri yapmak da ibadet olur. İbadet kelimesinin Türkçe karşılığı kulluktur. Onun için mesela bir Müslüman her kıldığı namazda ve namazın her rekatında İyyâke na'budu der. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız der. Senden başkasına kulluk etmeyiz. Şimdi deyin de aynı kökten gelir. Deyin de kişinin bir başkasına olan borcudur. O borç da kişiyi karşı tarafın önünde eğer borcunu ödeyemezse köleleştirir. Hele borç faizi bir borçsa, ödeyemediği için, geciktirdiği için faiz artıyorsa, kat kat artıyorsa, o zaman öyle bir noktaya gelir ki her şeyini verir ama yine borçtan kurtulamaz. Dolayısıyla karşı tarafın kölesi olur. İşte Allah-u Teala kendinden başkasına kulluk edilmesini yasakladığı için borca dayalı ekonomik sistemi de kesin olarak yasaklamış ve bunu faizle meşgul olmayı, faizciliği Allah ve Resulüne karşı açılmış savaş olarak bize anlatmıştır. Allah-u Teala Allah ve Resulüne karşı dediğimiz zaman yani Allah-u Teala'nın koyduğu sisteme karşı açılmış bir savaş olur. Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlar. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Tabiattaki kanun ve kurallara göre her şeyi yaratan Allah olduğu için her şeyin borçlu olduğu, herkesin borçlu olduğu makam da Allah-u Teala'dır. Ondan başkasına kulluk olmaz. Ama borca dayalı bir sistem oluşturduğunuz zaman insanları kendinize borçlu yapar ve bir kölelik sistemi oluşturabilirsiniz. Onun için Allah-u Teala diyor ki kim ki faizden vazgeçmezse Allah ve Resulü ile savaş içerisinde olduğunu bilsin diyor. Yani Allah'a karşı yapılan savaşın kazananı kim olur? Sadece Allah olur. Kaybedeni de o savaşı yapan olur. Bu sebeple Allah-u Teala faizi kesin olarak yasaklamış, faizli işlemlere asla müsamaha etmemiştir. Şimdi Ali İmran suresinin 130. ayetinde şöyle diyor Allah: Ey müminler, değişmez özelliği kat kat artmak faizi yemeyin diyor. Bak burada mesela şöyle anlam verilir buna. Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faizi yemeyin. Öyle değil. Faizin değişmez özelliği ödenmediği takdirde kat kat artırılması ve insanı bitirmesi, perişan etmesidir. Her şeyini kaybettirmesidir. Yani bir müddet sonra borç alırsınız, 100 lira alırsınız, 110 lira ödemek üzere. E tamam, şimdi ben şu 100 lirayı aldığım zaman birisinden, bu 100 lirayı kullanmazsam bunun hiçbir anlamı olmaz. Kullanacağım. Peki bir ay sonra sana ödeyeyim ya da bir yıl sonra ödeyeceğim derim. E ben bunu tüketmişim. Bu yok. Bir yıl sonra bu parayı bulmak kolay değil ki. Bulamayınca biraz daha ilave, ilave, ilave bakarsınız ki adam borç veren kişinin kölesi olmuş. Dolayısıyla borca dayalı sistem insanı köleleştirir. Allah-u Teala diyor ki, değişmez özelliği kat kat artmak olan faizi yemeyin. Faizi yemeyin ne demek? O zaman bu faizli sistemi parası olan kişiler kurabilirler. Fakir fukara bu sistemi kuramaz. Ha, onlar da bu şeye kapılarak bu borçlanırlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar ama Allah-u Teala bize bu emri veriyor. Vettekullâhe leallekum tuflihun. Umduğunuza, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız. Umduğumuza kavuşmak ne olur? Yani huzur içerisinde olmak, güven içerisinde olmak olur. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Şimdi bakın bu para, elimde bir para var, 100 lira var. Bu para yenir mi? Yenmez. İçilir mi? İçilmez. Peki eğer buna mesela bugün dense ki bu para yürürlükten kalktı, kimse bunu eline bile almak istemez. Çünkü hiçbir gerçek değeri yok. Buraya bir yastan 1 lira olur, 10 yastan 10 lira olur, 100 yastan 100 lira, 1 sıfır yastan 1000, 2 sıfır yastan 10 bin, hiç şey değil, yok. Peki şimdi öyle bir noktaya gelindi ki böyle bir kredi kartıyla artık bu da yok. Hiç. Yüz yüze gelmediğiniz alım satım ödemeleri yapıyorsunuz. Bir de bu olmayan şeyin faizini ödüyorsunuz. Peki para olmazsa iş görülür mü? Hayır. Para mutlaka olmalı. Para olmadan ben böyle bir bardak su da alamam. İşte bunun kupasını da alamam. Ayakkabımı alamam. Bu paraya herkesin ihtiyacı var. Evet, yenmez içilmez ama herkesin ihtiyacı var buna. Peki neye benziyor? Para damardaki kana benzer. Damarlardan akan para gibidir. Peki bu para yenilmez, içilmez. Kan yenilir, içilir mi? Yenmez. Peki vücudun herhangi bir hücresi kanı yer mi? Yemez. Hücre kanı da üretemez. Kanı üreten hücreler vardır ama tek bir hücre kanı da üretemez. Şimdi biz parayı da üretemeyiz ama parayı üreten şeyler var, kuruluşlar var. Şimdi vücudumuzdaki kan damarlarda sürekli dolaşmalıdır. Vücuttaki damarlarda kanın dolaşımında bir zayıflama olursa, azalma olursa vücut ne olur? Rahatsız olur, perişan olur. Ya da daha fazla olursa, dolaşan şey artarsa, o gene perişan olur. Hiç durmaması lazım, sürekli dolaşması lazım. Ve ne miktarı artması lazım bu arada, ne de azalması lazım. İşte para da aynen onun gibidir. Para da damarlarda dolaşan kan gibidir. Hiç durmamalı. Hiçbir hücre o kanı kendisine alıp tutmadığı gibi tutmamalıdır. Ama kan uğradığı her hücreye onun ihtiyacını götürür. Onun ürettiğini alır, atıklarını alır, ilgili yere götürür. Oradaki hazmedilmiş gıdaları alır, karaciğere getirir. Ondan sonra nefeslendiğimiz zaman bu oksijeni alır, bütün hücrelere dağıtır. Bir tane kalbimiz vardır, toplar, uzatır, şey yapar, toplar, sürekli hareket halindedir, sürekli hareket halindedir. İşte para da aynı şekilde hareket halinde olmalıdır. Şimdi ben bu para bende var mı? Var. Şimdi diyelim ki Fatih Hoca'nın elinde su var. Ya Fatih Hoca o suyu bana 100 liraya satar mısın dedim. Sattın değil mi? Peki al bu parayı. Şimdi ne yaparsın bu parayı sen?
Ben de işimi görür başka
sen bir de şey. Başka bir ihtiyacın için. Sen de tutarsın. Diyelim ki bir kahve alırsın. Peki kahveyi satan ne yapar?
O da işini görür.
Çünkü sürekli bakın durmaz bu. Durduğu zaman hiçbir işe yaramaz. Dolaşması lazım. Sürekli dolaşması lazım. Çünkü kimin yanına gitse onun işini görür bu. Birisine ekmek alır, birisine et alır, birisine çay alır, birisine kahve alır, birisine elbise alır. Alıp bir şeyler yapar yani. Tabii miktar 100 lira mı değil mi ondan değil. Yani para durmaz. Herkes kimin yanına giderse onun işini görür. Dolaşırsa sürekli şu andaki 100 lira 100 kişiyi dolaşsa ne yapar? 100 sene 100 lira olmuş olur. 10 bin liralık iş görmüş olur. 1000 kişiyi dolaşsa 100 bin liralık iş görmüş olur. Ama bir yerde paraya müdahale edilecek olsa, yani kana herhangi bir organda bir şey olsa da kanı tutan bir şey olsa, kanı bir yerde birleştiren bir şey olsa, vücuttaki kan damarlarının dolaşımı tabii şeyin dışına çıkacağı için o adam artık çalışamaz olur, yatar ve yatağın köle, yatak esiri olur, köleleşir. İşte şimdi aynen onun gibi paraya yapılan her türlü müdahale, bugün bankalar paraya müdahale etmek için kurulur. Piyasadan parayı faiz vererek alır. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası 10 bin kişilik bir yer olsun. Bir yerleşim yeri olsun. Burada toplam, yani rakam yüksek olmasın diyelim, 1 milyon toplam para var. Dolaşımda sürekli. Öyle kabul edelim. Burada bir banka kurulduğu zaman, banka kurulana kadar 1 milyon sürekli dolaşıyor. Burada bir banka kurulduğu zaman millete borç verebilmek için milletten der ki getirin paranızı bana verin. Bak çalışıyorsunuz. Ya hiç çalışmanıza gerek olmadan ben sizin paranıza işte %10 faiz vereceğim. İşte biraz önce Almanya'dan birisi gelmişti. Orada faizler %4 çok yüksek. Şimdi biz Türkiye'de %80'lere çıktığı için %10 küçük gibi gözükür ama çok yüksek bir rakamdır. Şimdi %10 faiz vereceğim. Aa ne güzel. O zaman insanlar getirip de bu bankaya 100 bin lira yatırsalar. Banka piyasadan 100 bin lirayı çekti mi? Paranın onda biri çekildi. Bu tıpkı damarlarda dolaşan kanın onda birinin bir kenarda depolanması gibi olur. Şimdi damarlardaki kan zayıfladı mı? Dolaşım durdu mu? Piyasa zayıflar. Çünkü insanların artık mal para dengesinde çok bir bozulma olur ve piyasa sıkıntılar içerisine girer. Adamın mala ihtiyacı olur, alamaz. Paraya ihtiyacı olur, bulamaz. Yani yeterince bulamaz. Şimdi tutup da bu banka piyasaya diyelim 100 bin lirayı borç olarak verdi. Nasıl der? %10 faiz aldım, %20. Peki sene sonunda ne olacak? 120 bin lira alacak piyasadan. Sonra şu bir müddet sonra bakarsınız ki piyasanın bütün parası bankaya girmiş. Bu dediğim bugünkü sistem uygulanmadığı zaman oluyor. Ama bankalar o kadar çok bugün şey yapıyorlar ki mesela ben biraz önce şey yaptım. Bu bankalarla ilgili Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu şeyden bilgileri yani az önce aldım. Bak onu ben size şimdi okuyayım. Bugün itibariyle Türkiye'de dolaşımda bulunan kağıt para 460 milyar lira. 467 milyar lira. Dolaşımdaki kağıt para. banka kasalarında olan, çünkü hepimizin cebinde para var. Şurada var, burada var. Banka kasalarında olan 48 milyar lira. Peki bankalar şey yapıyor, parayı topluyorlar. Yani mesela ben diyelim ki bankaya para yatırıyorum, faize bir ilgim yok. O parayı kullanıyorum, birisine gönderiyorum. Ben bankacılık hizmetlerinden yararlanıyorum. Ya da falanca şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi 48 milyar lira para var. Peki bankaların kullandırdığı kredi ne kadar? Bankaların kullandırdığı kredi bugün, yani şeyde öyle bir durum var ki bugün bankalar acayip para üretiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz hiç paraya el uzatmıyorsunuz. Senin orada 100 bin liran var, sana böyle bir kart veriyor, kullanıyorsun. O 100 bin lirayı belki 1000 kişiye borç veriyor. Hepsine böyle bir tane kart veriyor. Hepsinden şey alıyor, faiz alıyor. Bakın şimdi resmi rakamları size söylüyorum. Bankaların kasalarında 48 milyar lira para var. Türkiye'nin nüfusu ne kadar Fatih Hoca?
80 milyar üzerinden hesaplayalım.
Yani 80 milyon kişi diyelim.
Evet.
Türkiye öyle diyelim. Daha fazla da
evet.
Öyle diyelim. Peki 48 milyar para var. Kişi başı 48 milyarı 80 milyona bölsek her kişiye kaç lira düşer?
600 Türk lira.
600 lira. 600 lira bir kişinin kaç günlük ihtiyacını karşılar?
Belki bir gün.
Heh, bir gün. Yani hadi iki gün karşılasın. Şimdi bakın şeyde bankaların kasalarındaki bu paralar, bankalar şeylere mecburen o insanların nakit almaları için bir takım bankacılık hizmetlerini yürütmek zorunda kalıyorlar. Burada çok ciddi sıkıntılar var bankaların. Ondan dolayı da işte promosyonlar, şunlar bunlar vererek biraz kendilerine para kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şu anda bankaların kullandırdığı kredilerin tamamı ne kadar? Biliyor musunuz onu? 12 trilyon 443 milyar. Peki bu 48 milyarın tamamını millete para ihtiyacını karşılamak için kullansalar bile zaten karşılamaları çok zor. O zaman neye dayanarak 12 trilyon, 12,5 trilyon diyelim yuvarlak hesap borç verebiliyorlar? Ve bu borçtan da ne alıyorlar? %75 civarında faiz alıyorlar. Peki 12 trilyondan %50 alsalar şeyi sene sonuna kadar ne olacak? 6 trilyon faiz alacaklar. Kasalarında ne var? 48 milyar. 48 milyarın hepsine kredi verdikleri yok. 48 milyar zaten bir kuruş paraları, para yok böyle. Olmayan parayı kredi olarak veriyorlar. Hayali. O hayali paradan 48, ya affedersiniz ne dedik, 10 trilyon, 600 trilyon para kazanacaklar en az. 600 trilyon para kazanacaklar. Ya 600 trilyon Türkiye'nin bütçesi var mı? 6 trilyon. Türkiye bütçesinin 10 katı şey var. Ya işte devleti şimdi bunlar devleti esir etmezler mi? Bunlar iş adamlarını esir etmezler mi? Peki ne yapıyorlar? Hangi üretimi yapıyorlar? Yaptıkları ne?
Hocam ben o biraz önce gösterdiğiniz 100 liranın aynısını bütün yeteneğimi kullanarak sahtesini yapsam ve piyasaya çıksam ve yakalansam ne olur?
Evet, sen böyle bir 100 lira üret. 12 yıl hapis cezası yersin. Peki bankalar 12 trilyon, 12,5 trilyon para üretiyorlar. Niye onlar 12 dakika hapse atılmıyor? Çünkü onlar milleti esir almış, devleti esir almış, herkesi esir almış. Onlara kanun işlemez. Bugün Gazze'deki savaşta Netanyahu'nun yapmadığı çılgınlık yok. İsrail yapmadığı çılgınlık yok. Neden? Çünkü devletlere kredi verip bu böyle şeyden kolay yoldan kredi verip hepsinin gırtlağını sıkıyorlar. Kimse ses çıkaramıyor adamlar. Yani dünyayı almışlar adamlar. Size bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra başka...
Hocam bu yalnız şey, şunu belki söylemek gerekir. Sadece bankaların kasalarındaki paranın 250 katı.
Ürettikleri kasadaki paranın 250 katı.
Katı.
Hadi buyurun. 250 kat.
Hayali yok yani.
Ya beni en çok üzen nedir biliyor musunuz? Gerçekten. Şimdi Fatih Hoca söyledi de aklıma geldi. Ya Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ben tabii 20 küsur sene ekonomi danışmanlığı yaptım. Türkiye'de ve uluslararası olarak. Avrupa'da da yaptım. Arap ülkelerinde de, Türkiye'de de. Ya hamdolsun şeyimiz hani babadan ekonominin içerisinde büyüdük. Ticaretin her şeyini çok yakından biliyoruz. Daha yani ilkokulda değilken yerinde patron gibi şey yapıyor. Hem işleyen patronluk yaptık yani. Allah'a hamdolsun. Dolayısıyla ekonomi en çok ciddi gelirleri olan, çok yüksek gelirleri olan bir şeyde. Onu da gördük. Yapılan işkâsı, her şeyi gördük yakından. Sonra Allah nasip etti. Ekonominin işte bugünkü şekliyle tanıştık. Ya ben 30 yıl boyunca ekonomistlerle toplantı yapmışımdır. Türkiye çapında şeyde işte Araplarla da çok görüşmüşümdür. Avrupa'da da oldu ama çok fazla değil. Mesela bu işte Kur'an-ı Kerim'i esas alarak çalışmalar yaptık. Şu az önce size anlattığım sistemi bilen kişiye rastlamadım. Bilmiyorlar. Bizim nasıl hocalar Kur'an'dan habersizse, onlar da işin esasından habersiz. Size bir şey daha söyleyeyim. Mesela 1926'da bir altın kaç liraydı biliyor musunuz? Bileniniz var mı? Bir altın kaç liraydı? Bir liraydı. Bir Türk lirasıydı bir altın. Bir cumhuriyet altını bir Türk lirasıydı. Şu anda kaç lira? 16 bin liradan fazla. Peki 6 sıfır silindi şeyden, paradan. 6 sıfırı katı ne yapar? Bir altın 16 milyar lira yapar. Bakın 1926'dan bugüne kadar enflasyon ne kadar olmuş? 16 milyar kat para değer kaybetmiş. 16 milyar kat para değer kaybetmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ben mesela Allah'a hamdolsun Osmanlı'yı çok yakından biliyorum. İşte İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar yani mahkeme belgelerinden ve Şeyhülislamlık belgelerinden biliyorum. Falanca kişinin yazdığı kitaptan değil. Yani hiç kimse burada yanlış biliyorsun deme hakkına sahip değil. Ya bir arkadaşımız Osmanlı'da enflasyon diye Osmanlı'nın kuruluşundan 19. asra kadar dönemde ya %1 bile enflasyon yok. Öyle bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam zamanından bu zamanımıza kadar şey yapın, o prensibe göre şey yapın. Hatta bugün deflasyon olur da enflasyon olmaz. Yani şeyler fiyatlarda çok ciddi düşmeler görürsünüz ama artışlar olmaz. Çünkü o doğal bir sistem. Ama bu bakın tekrar edeyim. Bankalar ne üretiyor söyler misiniz? Hangi mal üretiyor? Hangi şey üretiyor? İşte 2008 krizinde Almanlar beni çağırmışlardı. Bu krizden çıkmanın bir yolu var mı falan diye. Şimdi orada tabii Allah'a hamdolsun yani bu işin hem uygulaması hem işte danışmanlık hem yani hemen her mesela bizim şu vakıfta her hafta en üst seviyedeki ekonomistlerle toplantı yapmışızdır. Her pazar günü. 10 sene sürmüştür bu. Her pazar günü. Onun dışında yaptıklarımız hariç. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor? Doğallık nedir? Ekonomi nedir? Onları çok net bir şekilde öğrenmek nasip olduğu için Almanlara dedim ki siz ekonomiden anlamazsınız diye başladım. O zaman şaşırdım. Ne demek ya? Alman anlamaz da neydi? Yahu dedim siz paranın olmamasını siz ekonomik kriz olarak şey, sizde bilgi krizi var, ekonomik kriz yok dedim. Hanginiz sabahleyin tabağına para doğrayıp da yedi buraya geldi? Ya siz mal ve hizmet üreten bir kurum, bir devletsiniz. Siz bu konuyu düzgün değerlendirin, bir probleminiz kalmaz. Ve gerçekten o iki saat kadar sürdü, onun internette olması lazım o şeyin. İki saat sonra başkanlar kalktı, dedi ki vallahi biz biraz dersimize çalışalım, sana bir cevap veririz dediler. Çünkü hiç duymamışlar. Ben Kur'an-ı Kerim'deki ekonomi anlatıyor, doğal ekonomiyi anlatıyorum onlara. Bakıyorlar, söylediklerin hepsi doğru. İşte damarlarda akan kan meselesini de onlara anlattım. Dediler ki, 15 gün sonra bir yazı gönderdiler. Yeni dünyanın ekonomik sistemini birlikte oluşturabilir miyiz? Ama işte bugünkü dünyadaki bu kölelik sistemi ona imkan vermedi. Adamların yani gelip de bizimle beraber çalışmalarına fırsat vermedi. Şimdi bakın, şimdi Allah-u Teala şeyi katlanarak artmak olan, temel özelliği katlanarak artmak olan faiz diyor. Öyle miymiş? Öyle miymiş? Bak kat kat artıyor değil mi? Peki bu adamlar hiç çalışmadan, hiç ellerini sıcak sudan soğuk suya dokundurmadan dünyayı sömürüyorlar mı? Yahu, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelirken hangi parayı getirdi yanında? Yanında kimse var mıydı Fatih Hoca? Bir tek Ebu Bekir vardı radıyallahu anh. Çoluk çocuk hiçbir şey yok. Sadece canlarını kurtararak Medine'ye geldiler. Peki Medine'de hakim olan kimdi?
Faiz sistemi.
Faiz sistemi hakim. Faizli evet. Sistem hakimdi. Hı. Şeyler vardı. Yahudiler vardı. Hı. Ve faizle Medine'li kabileleri böyle gırtlağını sıkıyor. Bir de silah sanayine hakimler. Hı. Bugün de aynı biliyorsunuz. Silah satıyorlar. Millete borç veriyorlar ve milletin gırtlağını sıkıyorlar. Yani herkesi esir etmişler. Muhammed Aleyhisselam geldi. Bir pazar yeri kurdu. Dedi ki bu pazar yerinde hiç kimse şey yapmayacak. Bir mekan tutmayacak. Gelirsiniz. Yere boşsa orada malınızı satarsınız. Hiç kimse yolda karşılanmayacak. Fiyatlar burada belirlenecek. Şimdi onun öyle bir şey kurduğunu görünce Yahudiler geldi orayı dağıttılar, sonra bir başka yere tekrar kurdu. Sonra fiyatlara asla müdahale etmedi. Fiyat artışları olmuştu, Muhammed Aleyhisselam'a geldi, dediler ki ya fiyatlar çok arttı, müdahale et. Ya diyor. Fiyatlar kendi doğal şeyleri içerisinde artar ya da azalır. Serbest piyasa esastır. Ben yarın Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinin hakkı benim boynumdayken gitmek istemem dedi. Serbest piyasada fiyatların artması ucuzluğun en sağlam delilidir. Ya falan yerde buğday fiyatı 100 liraya çıkmış mesela diye duyan adamlar, o biz de götürelim, biz de götürelim der, bir müddet sonra bakarsınız 10 liraya düşer. Ama bugün serbest piyasa diye bir şey yok. Haberler duyuyoruz. Efendim şey, falanca adam işte Türkiye'ye kaçak yoldan şu malları girdirirken yakalandı. Ya ne demek kaçak yol ya? Bu nereden çıkıyoruz Allah aşkına? Bu tamamen işte bu köle sisteminin olmazsa olmazıdır. Çünkü bu adamlar bu paralarıyla bütün ekonomiye hakim vaziyetteler. İlaç sanayini onlar yönetiyor. Efendim silah sanayini onlar yönetiyor. Ulaşımı onlar, her şey. Çünkü ne olur, bu kadar bedavadan şey ki. Yani şeyde çok büyük bir zengine zenginle bir kere şey yapmıştık. Beraberdik. Şöyle diyor. Yani siz de tanırsınız. Yurt dışındakiler de tanırlar. Bana dedi ki ya sen hep faize karşı konuşup duruyorsun. Biz bu işleri nasıl yürüteceğiz? Kredisiz nasıl yürüteceğiz? Dedim ki bak adamın canını sıkma dedim. Milletin büyük büyük iş adamı kabul ettikleri para babalarının taşeronu değil mi dedim. Adam sustu. Ayrıntıya girerim diye korktu tabii. Sustu. Siz dışarıdan zannediyorsunuz falan büyük zengin değil. Onunla cebine para veriyorlar. Gırtlağını sıkıyorlar. Onların emrinde oluyor. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Medine'de? Kısa sürede Medine'nin ekonomisini rahatlattı. Peki daha Mekke'den daha yeni gelmiş göçmen bu ya. Evi barkı bile yok. Çoluk çocuğu bile gelmemiş. Daha bir sene geçtikten sonra, 1,5 sene sonra ne oldu? Savaş oldu mu? Bedir Savaşı oldu. Ondan 1 sene sonra Uhud Savaşı oldu. Ondan sonra Hendek Savaşı oldu. Beni müstalika... Ulan bu ne ya? İşte savaşlarda nasıl ekonomik şey? Kardeşim tamam işte, hiçbir ekonomik şeyi yok. Peki neden hepsinde kazandı? Neden o Medine'ye hakim Yahudiler Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar? Neden Muhammed Aleyhisselam kısa sürede oraya hakim oldu? Çünkü Allah'ın emrine uydun mu yeter o. Başka bir şeye gerek yok.
Hocam kısa sürede dediniz de isterseniz müsaade ederseniz açıklayayım kısa süre
tamam,
ne demek?
Çok iyi olur.
12 yıl içerisinde hocam biraz önce dedik yani sırtlarında bir ceketleri vardı o kadar. Öyle geldiler ve faizli bir sistemin kucağına geldiler. 12 yıl sonra hükmettikleri coğrafya ve hükmettikleri ekonomi bugünkü Türkiye'nin yüz ölçümünün 4 katı.
Daha da fazla yani.
Evet. 12 yıl yani kısa süresi o. Ya. Hani diyorlar ya o kadar çarklar bozuldu ki bunları düzeltmek zaman alır. 12 yıl. 12 yılda başka yerlere borç verecek seviyeye getirdiler.
Ya zaten şey yok yani borca dayalı bir ekonomi hiçbir zaman doğru olmaz ama ne oluyor? Siz öyle bir sistem oluşturuyorsunuz ki bakın bugün mesela ben geçen de duydum haberlerde Türkiye çok büyük ölçüde tavuk eti ihraç ediyormuş. Devlet onu yasaklıyor. İhracat, ya sen ne karışıyorsun? Ya sen ne karışıyorsun? Bu nedir biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'e göre? Türkiye'nin kendisini öldürmesidir. Piyasaya müdahale ettiğin an ülke ölür. Çünkü sen üretemezsin. Yani öyle bir kötü sistem var ki bugün, yani o ayrıntılara girersem ben kendimi tutamıyorum konuşmaktan. Hoş olmaz, çok kötü sistem var. Şimdi bakın, neden kendi kendini öldürüyor? Bak Allah-u Teala, Nisa suresinin 29. ayetinde ne diyor? Diyor ki, ey müminler, ey inanıp güvenenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Sadece karşılıklı rıza ile yapılan ticaret yoluyla yiyebilirsiniz. Karşılıklı rıza, devlet buna müdahale ederse karşılıklı rıza diye bir şey kalır mı? Efendim ithal ediyormuş, bir şey yapıyor. Yok serbest bölgeler var bilmem. Yahu kardeşim ne demek yahu? Yahu getiren getirsin. Ne karışıyorsun? Bak diyor ki bir daha şey yapmayın. Kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Şimdi mesela az önce şey yaptık. Türkiye çok fazla tavuk eti ihraç ediyor. Tamam etsin. Fiyatlar artmış artsın. Ya fiyatların artması yarın şey yapan, yatırım yapabilecek olan kişi der ki ya bak tavukta çok kar varmış. Ben şuraya bir yatırım yapayım, bir çiftlik açayım. Ben buraya bir açayım. Bir ara bir müddet sonra bakarsınız ki dünyaya daha çok tavuk eti satıyorsunuz. İç piyasada fiyatlar belki %10'a %20'ye düşmüş. Çünkü fiyatlar mal para dengesiyle kendiliğinden oluşur. Sen müdahale edemezsin. Müdahale edersen sen kendi kendini öldürmüşsün. Allah diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ İnnallâhe kâne bikum rahîm. Allah-u Teala size karşı çok merhametlidir. Kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Bu kişi, insanın kendi kendini öldürmesidir. Yani bu bir de şey var. Yani bakın mesela bu şeyler, ben bunu her yerde söylüyorum. Ama burada da söyleyeyim, işte az önce bahsettiğim gibi yani Osmanlı'nın durumunu arşiv belgelerinden biliyorum. 19. asırda Osmanlı diye bir devlet yok olmaya başladı. Tamamen Batılıların etkisine girdi. Şimdi tuttu bir banka kurdular. Ya Rabbim, yahu hiç yoktan para üretti. Ben o zaman şey yapardım. Onları görünce o kadar üzülürdüm ki, onlar bu ekonomiyle ilgili belgeleri okurken, Osmanlı Bankası diye bir banka kurmuşlar. Ne Osmanlı'yı bitirme bankası, batırma bankası. Ne Osmanlı Bankası? Ya bu banka hiçbir şeye dayalı olmadan bir kağıdın üzerine banknot diyorlardı. Yazıyor, 10 yazıyor, 10 altın, 100 yazıyor, 100 altın, 1000 yazıyor, 1000 altın. Ulan sen yapsana devlet olarak. Sen yap ya. Niye onlara bırakıyorsun? Fransızın ve İngiliz'in kontrolünde. Sen niye yapmıyorsun? Şaşırıp kalıyordum ya. Ve Birinci Cihan Savaşı'nda onu bile yapmadılar. Ve devleti çok büyük sıkıntıya soktular. Aynı şey İkinci Cihan Savaşı'nda Türkiye için yapıldı. Mesela İnönü dönemini bilenler bilir. Millet aç, susuz, şu bu. Yahu kardeşim, evet ben hep İnönü'yü suçluyordum. Çünkü hep annemden babamdan onu duyuyordum. Onu suçluyordum. Sonradan baktım ki bunlar Türkiye'de para basamıyorlar. İngiltere'ye para bastırmak için oradaki şeye, onların matbaasından talepte bulunmuşlar. Onlar da işte Alman şeyleri matbaaya vurdu, para gönderemedik falan demişler. Türkiye'ye para göndermedikleri için o şey ortaya çıkmış. Yani o kan dolaşımı gibi düşünün, kansız bir bedene dönüşmüş. Yahu sen yapsana. Bunları okuduğum zaman hayret ediyordum. Şimdi bakıyorum ki 19. asırdaki Türkiye'deki ekonomi bilgisi neyse bugün onun daha berbadı. Bakıyorum, orada hiç bu kadar yoktu. Daha berbadı. Ve en iğrenç olan da, ya bu sistemi bilen adamı bulmak çok zor. İşte o şeyde neydi, 16 Temmuz olayı vardı değil mi? Fethullah Gülen'in olayı. 16 Temmuz'du değil mi? 15 Temmuz'u muydu? Tamam. 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan bir hafta önce buraya Amerika'dan 7 trilyon dolarlık bir servetin işte şeyi oldu, CEO'su geldi. Bir de eski bir bakan, tanıdığım bir bakan geldi. Benim odamda, yok burada konuşmayalım. Cumartesi günü hiç kimsenin olmadığı saatte geldiler. Öğleden sonra saat 2'de. Bizim vakıfta kimse yok çünkü herkes şey yapmış. Ya işte orada şey yapmadı, burada konuşmak istedi. Geldik şu buraya. Adam başladı konuşmaya. İşte Türkiye'nin ekonomisini şey yap dedim. Bak, Türkiye'de uygulanan ekonomik sistemi asla beğenmiyorum ama kusura bakmayın dedim. Yani Amerika 7 trilyon dolara hükmediyor. Gel tenkit ediyor şu. Ben size de laf söyletmem dedim. Hiç kusura bakmayın dedim. İşte bu sistem, şu bu falan, onların ne kadar böyle milleti sömürdüğünü kısaca anlatmaya başlayınca adam hemen anladı. Kalktı ayağa. Dedi ki, biz dedi bir ülkeye girer 50 milyon dolarla batırır çıkarız. 15 Temmuz diye bir şeyden haberim yok, bir şey yok. Nereden bileyim 50 milyon dolara Türkiye'yi batırıp çıkacaklar. Benden de herhalde destek almaya çalışıyorlardı öyle. Ve çekti gittiler. Ya gerçekten bizim şu anda Müslümanlar olarak dünya ekonomisini düzeltmemiz lazım. O kadar kolaydır ki bu. O kadar kolaydır ki. Sistem verdiniz mi? Tamam. Ya bunu devlet olarak siz yapın. Mesela Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca başbakan oldu ki koalisyon hükümetinin başbakanıydı. Bizden ekonomiyi nasıl yöneteceğim? Bana bir program gönderin dedi. Gönderdik ona. Bazı yerlerde değişiklikler yaptı. Benim çok canım sıkındı. Arkadaşlar dedim gidin geri getirin dedim. Neyse ona beni şey yaptılar. Biraz teselli ettiler. Peki sustuk. Ama onun o kısa dönemini hatırlayanlar bilir. Öyle muhteşem bir rahatlama oldu ki. Piyasa öyle bir rahatladı ki. Ya bu çok kolay. Ama Kur'an'a inanmak gerekiyor. Ben inanırım demek olmaz. Ama diyen adamın Kur'an'la uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama diyemezsiniz. Ama. Ya benim içinde bulunduğum şart. Yok ya Allah bilmiyor da sen biliyorsun öyle mi? Derhal faizin bitirilmesi gerekir. Şimdi evet senin bir şeyin var mı?
Hocam bu faizle zekat ilişkisine belki hani değinmek gerekirse tabii.
Ama istersen şurada bir şey eksik bırakmış olmayalım da ben az önce şeyin Ali İmran suresinin 130. ayetini okudum. İşte değişmez özelliği kat kat artan. Şimdi Arap dilinde sıfat yani oradaki adaafe mudaafe şey sıfattır. Ama sıfatı sabite olur. Bir de normal bir sıfat o. Sabit bir sıfat. Yani şeyin faizin değişmez özelliği. Neden öyle diyoruz? Şimdi bu sistemi bilmeyenler diyorlar ki ya işte kat kat katlanan faizi Allah yasaklamıştır. Ne yapıyorlar? İlgili ayetlerin hepsini okumuyorlar. Parça parça okuyorlar.
Yani daha Türkçe iyisini söylersek gündemdeki şey şu. Kur'an'ın yasakladığı şey tefecilerin yaptığıdır. Bugün bankaların yaptığı şey faizcilik filan değildir. Kimseden zorla alıp şey yapmıyorlar. Vatandaştan para topluyor, ihtiyacı olana veriyor. Dolayısıyla hali hazırdaki kredi banka sistemi Kur'an'ın yasakladığı şey değildir diye düşünüyorlar ve buna fetva verenler oluyor hocam.
Ya ben mesela 2005 miydi, 6 mıydı? Yani ben davet ettikleri son bir ekonomi toplantısı için Ankara'daydım. O tabii devletin üst düzey şeyleri var. Bankalar Birliği'nden, bankaların genel müdürleri falan var. Birkaç tane de hoca var. Bir tane hep tanırsınız, isim vermek istemiyorum. Sadece sistemi anlatmak yeter. Şimdi hoca şey yaptı. Aynen sen dediğin gibi işte tefeciliktir yasak olan, kat kat şeydir, faiz haram değildir. İşte Medine'de fakirlerden alıp zenginlere veriyorlardı. Şimdi zenginlerden alıp bankalar fakirlere veriyor falan. Böyle saçmaladı. Sonra tefecilik falan diyorsun dedim. Sonra şey yapıyoruz, kalktık. Tabii o beraber İstanbul'a geliyoruz. Havaalanına gelirken yolda, tabii orada ona cevabını verdim ama tabii o kadar ayrıntıya girilemiyor. Koskoca o kadar çok kişi var ki orada. Dedim ki ya sen böyle söylüyorsun, tefecilik diyorsun. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre bir trilyondan bir kuruş alsam faiz. Nerede var dedi. Arapçası da çok iyi olan bir hoca. Bir Arap ülkesinin üniversitesinde de yıllarca hocalık yapmıştı. Şimdi ona dedim ki açtım şu şeyi. Tabii ayeti okunmaya şey değil. Bak Allah-u Teala diyor ki fe in tubtum tamam buldum. Ve in tubtum eğer faizden tevbe ederseniz fe lekum ru'us emvalikum ana paraların ana malınız sizindir diyor. Ana mal sizindir diyor. Yani o verdiğiniz borç sizindir. La tazlimune ve la tuzlamun. Ne yanlış yapacaksınız ne de yanlışa uğrayacaksınız. Haksızlık yapmayacaksınız, haksızlığa uğramayacaksınız. Mesela bugünkü enflasyonda paran değer kaybetmişse kaybolan değer kadar isterseniz o senin ana malındır. Ama peki dedim bunun üzerine bir kuruş. Mesela eskiden altındı. Peki bir kişi 10 altın alsa faizcilikten vazgeçti, tevbe etti. 10 altın artı 1 gram alabilir mi dedim. Verdiğinden fazlasını alamazsın değil mi? Ya da 1 milyon altın olsa artı 1 gram alabilir mi? Düşün beraber. Cevap yok. Şimdi beraberce şeye gidiyoruz hemen. Hemen bu şeyden arabanın camından yola bakmaya başladı. Havaalanına kadar hiç bana doğru dönmedi. Şimdi bakın Allah bak açıkça söylüyor değil mi? Ana mal sizindir diyor. Yani o Muhammed Aleyhisselam zamanında para altın ve gümüştü. Tamam. Benim 1 milyon altın alacağım olsa birinden 1 milyon altı 1 gram ana maldan fazla olmaz mı? O ne olur? Faiz olur. Allah ona burada faiz diyorsa öyleyse o şeyde Ali İmran 130. ayetteki adafen mudafe ne olur? Faizin değişmez özelliği olur. Kat kat artıyor. İşte bak şey anlattık. 1926'daki 1 lira bu faizi sistemden dolayı bugün ne olmuş? 16 milyar kat değer kaybetmiş. 16 milyar kat faiz. Peki bunu kim atıyor cebine? Bu zenginler atıyor. Parasını bankaya yatıran da bir şey kazanamaz. O ayrıntılara giremiyoruz. Neyse şey değil çünkü bu konu yani burada ticaret ve faiz diye kitabımız var. Allah'a çok şükür. Yani o 30 yıllık çalışmanın ürünüdür. Yani sayısız toplantıların ürünüdür. Şimdi Allah-u Teala ondan sonra şunu söylüyor. Peki tamam güzel ben alacağım ama adamın ödeme gücü yoksa ne yapayım ya Rabbi? Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ لَا مَيْسَرَ Eğer zorluk içerisindeyse rahatlayıncaya kadar bekleyeceksin. Adam ne zaman ödeme imkanı varsa o zaman alırsın. Bitti. Bir kuruş fazla isteyemez. Peki وَاَنْ تَصَدَّكُوا خَيْرٌ لَكُمْ Onu sadakaya saymanız. Mesela şeyin Tevbe 60. ayette sadaka bizim zekat dediğimiz şeydir. Yani zekat borcunuza saymanız sizin için daha hayırlıdır. Adama bağışlayacaksın. Zaten zekat harcama kalemlerinden bir tanesi de borçlardır. Oradan da yapılır biter. Ve borçlu diye bir şey kalmaz. Herkes rahatlar. Dolayısıyla bakın Allah-u Teala zekatla sadaka arasında da faiz arasında da ilişki kuruyor. Mesela şurada bir şey söylüyor. Herkes der ki ya böyle şey mi olur der. Yani burada hani ekonomistlerle yıllarca toplantı yaptık ya. Yani bazen şaşırıp kalıyorlardı. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 276. ayetinde şöyle diyor. Yemhakullahu riba. Allah ribayı siler, azaltır. Yani şey yapar. Ne yapıyor? İşte tam mah kelimesi, şimdi tam bir kelime bulmak için şey yapayım da bu mah kelimesi şey için mesela dolunayda her gün bir eksilme oluyor. Mahke hilal yani. Her gün bir eksilme oluyor. Azalıyor. Bakıyorsunuz ki hilale dönmüş. Sonra bakıyorsunuz ki batmış gitmiş. Kredi alan kişi de ilk önce problemlerim halde dolunay gibi görür. Ama her gün azalır, bir müddet sonra da batar gider. İşte Allah-u Teala faizi mahveder, yok eder. Faiz geliri de insanları mutlu etmez. Çünkü onlar da bir müddet sonra, mesela insanlar faizli bankaların çok sağlam şeyde olduğunu zannederler. Onlar arasında en zor durumda olan kuruluşlardır. Ama karşılarında bu sistemi bilmeyenler olduğu için çok rahat bir şekilde şey yapıyorlar. İşte ekonomi fakülteleri şunlar bunlar böyle. Mesela televizyona ekonomistler çıkınca ben hemen televizyonu kapatıyorum çünkü onları dinlemeye dayanamıyorum. Evet şimdi Allah-u Teala bak diyor ki ve gül bir sadakat. Sadakaları da artırır, kat kat artırır. Ulan nasıl oluyor bu? Ben diyelim Fatih Hoca'nın borcu var. Tuttum. Al sana 10.000 lira. Verdim. Senin olsun istemiyorum dedim. Bu sadaka. Benim 10.000 liram eksildi. Peki Fatih Hoca'ya deseydim ki 10.000 lira borcum var. Al sana 10.000 lira bana 12.000 lira getirirsin. Artıyor. Nasıl oluyor? 10.000 lira veriyorum. Hiç 5 kuruş para kalmıyor. 12.000 lira istediğim zaman o azalma öbürü şey. Nasıl oluyor bu birbirine zıt? Nasıl olur? Muhteşem bir sistem var gerçekten. Onu biz Fatih Hoca'dan bir oraya yazdığımız yazıdan bir okusun dinleyelim.
Faiz ve zekat ilişkisi. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faizli borç Allah katında, Allah'ın koyduğu ekonomik sistemde artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat ise öyle değildir. İşte zekat verenler mallarını kat kat artıracak olanlardır. Rum suresinin 39. ayeti böyle. Hocamın biraz önce temas ettiği Bakara 276. ayet, Allah faiz gelirinin bereketini giderir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah gerçekleri görmezlikte direnip duran, günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Kuralları Allah koyduğu için Allah'ın daraltması ve arttırması sözü bir ekonomik kanunu haber vermekte. Faizin daralmaya, zekatın ise gelişmeye yol açacağını bildirmektedir. Faizli borç teminatı gösterenlere verilir. Böyleleri az olduğu için bütün krediyi teminat gösterenler alır ve bu yolla toplumun servetini ele geçirirler. Böylece kredi sistemi işin başında dengesizliğe yol açar. Dolaşımdaki parası 2 milyon lira olan bir piyasaya kredi olarak dışarıdan 1 milyon girse kısa süreli hareket olur. Kredi faizi %10 olsa vade sonunda piyasadan 1 milyon 100 bin lira çekilir ve serbest para 1 milyon 900 bine düşer. Hareketin devamı için acilen 1 milyon 100 bin liraya ihtiyaç olur. O da faizli olursa dönem sonunda serbest para 1 milyon 790 bine düşer. İşlem 7 kere tekrarlansa serbest para 1 milyon 50 bin liraya, yani yarıya düşer. 1 milyon lira dışarıdan kredi olarak gelmese de onu bir banka orada yaşayan kişilerden toplasa serbest dolaşan para miktarı 2 milyondan 1 milyona düşer. Çünkü o 1 milyon artık kısa süreli ve faizli olarak belli ellerde dolaşıma çıkabilir. Banka topladığı bu 1 milyonu %10 faizle kredi olarak verse ödeme günü piyasadan 1 milyon 100 bin lira çekilir ve serbest para 900 bine düşer. Hareketin devamı için acilen 1 milyon 100 bin liraya ihtiyaç olur. O da faizli olacağından serbest para 790 bine düşer. İşlem 7 kez tekrarlansa serbest dolaşan, yani bankanın kontrolünde olmayan para yaklaşık 50 bin liraya düşer. Bu arada fiyatlar artmış, yoksulluk çığ gibi büyümüş olur. Banka tasarruf sahiplerine %5 faiz verse 7 yıl sonra onların parası 1 milyon 475'e çıkar ve %50 dolayında kazançlı gözükürler. Aslında onların da kayıpları çok büyüktür. 7 yıl sonra.
Ha, 7 yıl, tamam.
Çünkü kredinin olmadığı yerde iş yapanlar masraflarını karşılar ve geçimlerine yetecek bir gelir elde ederlerse kendilerini kazançlı sayarlar. Onların paraya ödedikleri bir maliyet yoktur. Kredi devreye girince faiz paranın maliyeti olur ve fiyatlara yansır. Örneğimizde kredi faizi %10, tasarruf sahibinin alacağı %5 olduğundan fiyat artışları onların gelirlerini tükettiği gibi ana paralarını da tüketir. Mesela şekerin kilosu 50 kuruşken %5 faizle bankaya 50 lira yatıran kişi 7 yıl sonra ana parayla birlikte 73.75 lira alır. Ama bu arada şeker en az 195 kuruşa çıkar. 7 yıl önce 50 liraya 100 kilo şeker alırken şimdi 73.75 liraya yaklaşık 38 kilo şeker alabilir. Böylece parası %62 civarında değer kaybetmiş olur. Toplumun can damarlarını oluşturan tarım, ticaret ve sanayi kesimi paralarını kendi işlerinde kullandıklarından bankaya yatırmazlar. Ama faiz serbest parayı 20'de 1'e düşürdüğü için artık bu kişiler de iş yapamaz hale gelirler. Kredi alanlar %10 faiz ödeyeceklerinden satacakları mal ve hizmetlere en az %20 kar koyarlar. İşler iyi giderse yıl sonunda bunların kredi yoluyla elde ettikleri kar
en az 100 bin lira olur. İşletme masraflarını böyle büyük bir paraya sahip olmanın verdiği imkanlarla karşılayabileceklerinden bu para safi kârdır. İkinci yıl alacakları kredi 1 milyon 100 bin lira olduğu için ilave kârları 110 bin lira olur. 7 yıl sonunda kredi sebebiyle bunların ellerine geçen ilave kâr 950 bin lirayı bulur. Böylece bunlar büyümüş ama piyasa küçülmüş olur. Gelirleri kredi faizinin altında düşenler ise borçlarını ödeyemeyecek hale gelirler ve iflas ederler. Kredi kullananların kazandığı 950 bin lira nakit olmaz. Bunlar paralarının büyük bir bölümüyle taşınmaz alırlar. Piyasanın canlılığını yitirmesi sebebiyle bu taşınmazların değeri düşer. Artık orası onlara dar gelir ve çoğunlukla başka yere göç eder. Orayı sıkılmış limon gibi bırakırlar. Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Faiz geliri çok da olsa sonu darlığa döner. Bir toplumda faiz ortaya çıkınca kıtlığa yakalanırlar. Bir toplumda rüşvet ortaya çıkınca da korkuya kapılırlar. İnsanın fıtratında cimrilik vardır. Faiz o cimriliği kamçılar. Faize para yatırmak için biriktirmek gerekir. Para biriktirmek onu piyasadan çekmektir. Kur'an'da biriktirme ile ilgili emir yoktur. Bütün emirler infaka yani harcamaya yöneliktir. Allah Teala şöyle buyurur. Mallarınız ve çocuklarınız ödül değil sadece imtihan sebebidir. Büyük ödül Allah katındadır. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Onu dinleyin ve ona gönülden boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için hayra harcama yapın. Kim nefsinin doyumsuzluğundan korunursa işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır. Allah'a güzel bir ödünç verirseniz o size kat kat fazlasını verir ve sizi bağışlar. Allah üzerine düşeni tam yapan ve fırsat tanıyandır. Tegabun suresinin 15 ila 17. ayetleri. Kişinin kendisine, ailesine, bakımını üstlendiği kişilere ve hayra yaptığı her harcama infaktır. Hayra yapılan harcamalar aynı zamanda Allah'a verilen ödünçtür. Çünkü hayra harcama yapan kişi karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Para, mal ve hizmet akışını sağladığı için ekonominin ana direğidir. O vücuttaki kan gibi sürekli dolaşmalıdır. Dolaşan kan nasıl hücrelere gıda taşırsa para da insanlara mal ve hizmet taşır. Para dolaşmaz ya da gereğinden az dolaşırsa mal ve hizmetler zayi olur, ticaret durur, açlık ve sefalet başlar. Zekat ve sadaka Allah yolunda infaktır. Piyasanın canlanması, güven ve tatmin ortamının doğması ve bütün kesimlerin faydalı işlere yönelmesi için infak zorunludur. Yoksa tehlikeli gelişmeler olur. Allah Teala şöyle buyurur. Allah yolunda infakta bulunun. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzel davrananları sever. Bakara suresi 195. ayet. Allah yolunda infakın çarpan etkisi olur. Fakir aldığı zekat veya sadakayı tüketir. Para olarak verilmişse harcar. Mesela bakkala olan borcunu verir. Bakkal onu toptancıya, toptancı işçisine verir. İşçi de ihtiyaçları için harcar. Böylece piyasa yeni müşterilere kavuşur. Gelir ve servet, işlenmiş gıdaların kan tarafından hücrelere ulaştırılması gibi toplumun her kesimine ulaşır. Para yanına uğradığı her kişinin işini gördüğünden piyasa canlanır. Yapılan 1 liralık harcama bir süre sonra 700 liralık hatta daha çok iş görmüş olur. Buna sebep olanlar hem sevap kazanırlar hem de bu canlanmadan kazanç sağlarlar. Faiz darlığa yol açarken infak edilen mal kat kat artmış olur. Nitekim Allah şöyle buyurur. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin harcayanların durumu 7 başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında 100 tohum oluşur. Gerekeni yapana Allah bunun kat kat fazlasını verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Faiz servetin zenginlere akmasına yol açar. Zekat ise servetin zenginlerden fakirlere akmasıdır. Bu da halkın alım gücünü artırır ve onları piyasanın yeni müşterileri haline getirir.
Evet. Şimdi gerçekten bu zekat meselesi çok inanılmaz bir şey. Bir gün burada konuşuyoruz. Bakara suresinin 261. ayetini okuduk. İşte Allah yolunda harcayanlar toprağa atılan bir tanenin 7 başak bitirmesi, her başakta 100 olması, yani 1'e 700 bir gelir elde edilmesidir. Burada Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı da yapmıştı. Bir hoca vardı, şimdi ismi aklıma gelmedi. Adam şeyden kalkar gelirdi bizim haftalık derslere. Bursa'dan kalkar gelirdi. Hatta Ankara'dan, Kıbrıs'tan bile gelen olurdu yani burada yaptığımız. Çünkü çok kaliteli ilmi toplantılar yapıyorduk. Onu dinleyince şok oldu. Aa, bu ne biçim bir ayet dedi. Bu ayetten haberim olsaydı ben kesinlikle şimdi Nobel ödülü almıştım dedi. Kalktı şöyle bir hesap yaptı. Ve 700'ü çıkardı. 1'e 700 çarpan etkisi oluyor paranın serbest dolaşımı. Allah-u Teala 1'e 700 diyor ama kat kat artıracağını da söylüyor. Artık üst rakamlar değil, sabit değil. Bu sebeple bu yani hakikaten İslam'ın ekonomik sistemi inanılmazdır. Bir de şunu da söyleyeyim, dersi bitirelim. Rahmetli Turgut Özal başbakan olmuştu. Yani daha Cumhurbaşkanlığından falan önce yani 80'li yıllarda. O sırada işte zekatla ilgili bir toplantı yapmaya karar verdik. Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki uzmanları çağırdık İstanbul'a. Yani ben onlara dedim ki bakın gelin Türkiye'nin zekat potansiyelini tartışalım. Böyle bir hesap yaparak gelin. Tabii Türkiye'de zekata göre yapılmış bir şey yok. Sistem yok yani. Ama dedim siz elinizdeki bilgilere göre gelin. Yani hangi mallardan nasıl zekat alınır falan. Mevcut bilgilerle gelin dedim. Mevcut bilgilerle geldiler. O toplantıda o seneki devlet bütçesinin 4 katı zekat vardı. O seneki devlet bütçesinin. Ki bir de tam hesap edilse daha fazla olur. Zekatın özelliği şu. Zekat fakirden alınmaz. Zenginden alınır, fakire verilir. Ama vergi fakirden alınır, zengine verilir. Şimdi buna şaşırırsınız. Yine çok büyük bir zengin, çok büyük bir zengin, yine herkes tanır, tanımamanız mümkün değil. Bir gün bana dedi ki, hoca dedi, hani o zaman ekonomi danışmanı yaptığım için hepsiyle çok rahat böyle konuşuyoruz. Şeyimiz yani, bugünkü gibi herkes bizden kaçmıyor yani. O da dedi ki, hoca dedi, zekat 40'ta 1, ben %35 vergi veriyorum o zamanki işte. Şirketlerin vergi miktarı öyleydi. Dedim ki siz vergi vermezsiniz, siz vergi alırsınız. Ne demek vergi alırız? Veriyoruz işte. Peki de ben sana sistemi bir anlatayım dedim. Tabii şurada anlatamam yani çünkü anlatsam da çok herkes hemen anlamaz bilmedikleri için. Sistemi anlattım. Böyle diyor. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Bir bağırdı. Vay be, siz bileceksiniz bilmeyeceksiniz değil mi? Kapitalist, sistem kapitalist. Her şey zenginlere çalışır. Sen şurada bir yudum su içersin. Bundan dünya kadar vergi verirsin. Ama zekat öyle değil. Zekat zenginden ihtiyaçlara şey yapar. Dolayısıyla o ihtiyaçlar derhal ekonomiye katılır. Derhal üretim yaparlar. Derhal ülkenin gelişmesine yardımcı olurlar. Neyse biz elimizden gelen uyarıları yapalım. Allah-u Teala yardımcımız olsun ama son olarak şunu da tekrar edeyim. Gerçekten bugün Türkiye'nin değil, dünyanın ekonomik sistemini düzeltmek kadar kolay bir şey yoktur. Ama böyle bu kadar yanlış bilgileri bilgi zannedip de hiçbir şey bilmeyen adamları da sürekli konuşturursanız ve onları siz uzman olarak kabul ederseniz batmaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bizim görevimiz Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen doğru bilgi ver, senin görevin doğru bilgi vermektir. İnsanları yola getirecek değilsin. Biz de aynı şeyi bilgi veriyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bundan yararlanmak isteyenler ortaya çıkar. Allah'ın dinine yönelmek isteyenler ortaya çıkar. Allah hepimizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.